Merhaba, bugün Profesör Doktor Adnan Gümüş'le birlikteyiz. Kendisiyle Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim meselesini konuşacağız. Elbette çok geniş bir alan ve temel alanlardan da birisi aslında. Cumhuriyet'ten bahsederken, bir rejimden bahsederken, bunun kurulmasından ve ilerlemesinden bahsederken elbette temel taşlarından birisi eğitim meselesi. Aynı zamanda günümüze geldiğimizde eğitimle ilgili pek çok tahribatı da konuştuğumuz bu günlerde biraz tarihsel olarak da anlamaya çalışacağız eğitim meselesinde neler yaşandığını. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize. Güzel bir gün, güzel bir yıl olsun diyelim.
Evet, çok teşekkür ederiz. Şimdi şöyle genel bir soruyla başlayayım ben. Sonra biraz kırılma noktalarından değerlendirmeye devam ederiz ama şimdi Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yılları düşünürsek haliyle yeni bir sistem oluşuyor ve oluşturuluyor ülkede. Dolayısıyla eğitim bunun en önemli ayaklarından birisi olmalıydı. Nitekim biraz böyle de ele alındı diye klasik tarih okumalarından biliyoruz. Ama siz bize biraz derinlemesini açar mısınız? Yani eğitimi oturtmak ve eğitim sistemini değiştirmek yeni bir rejim inşa ederken neden önemli?
Evet, çok kritik bir soru. Gerçekten hani yeni bir sistemi inşa etmek, 3-4 ayağı sayarsak, bu ayaklardan biri hani siyasal bir rejim değişikliği yapılıyor. Siyasal sistemde bir değişiklik yapılıyor. Ama siyasal sistemin bedene bürünmesi, içerik kazanması, yaşama geçmesinin iki kritik ayağı var. Yani ekonomik ve sosyal dönüşümleri sağlayabilmek ve buna uygun bir bakışı, yaklaşımı, anlayışı, zihniyeti oluşturabilmek. Onun için hangi devrim veya karşı devrim olursa olsun eğitim ayağını görmezden gelemez. Çünkü yapılan değişim dönüşümün hatta normal zamandaki akışında eğitim ayrılmaz bir parçasını oluşturuyor. Temel insan haklarında hani temel hak ve özgürlükler için ne diyoruz? Vazgeçilemez, hani devredilemez, ertelenemez. Eğitim de şeyin bir toplumun siyasal rejimlerde dahil, siyasal değişikliklerde dahil devredilemez, vazgeçilemez, ertelenemez asgarilerini oluşturuyor. Yani sürecin doğrudan ana parçasını oluşturuyor. Uzun bir süreç var. Hani şey yaparsak bu süreçte yine de ne dersek diyelim 1789 Fransız İhtilali ve Amerikan bağımsızlık bildirgesindeki her insan özgür ve eşit onurda doğar ilkesinin yansımalarıyla başlayan aslında 2023'e gelinceye kadar kabaca 250 yıllık bir süreç. Bu 100 yıllık sürecini 103 yıllık bir süreci TBMM ve Cumhuriyet'le beraber devam ettiğimiz bir süreç ama sürecin kendisi yaklaşık 250 yıllık bir süreç.
Evet. Şimdi biraz şunu da hatırlayalım ve neden böyle olduğunu da biraz açmanızı isteyelim. Sanıyorum artık sistem işte kurulduktan sonra eğitimle ilgili düzenlemelerden bahsederken sanıyorum belki de en öncelikle karma eğitimi ele almamız lazım. Yani yapılan karma eğitim sisteminin getirilmesi ve elbette işte batılılaşma adımları olduğu için biraz oraya dönük bir eğitim sistemi modeli mi göz önüne alındı? Nasıl oldu? Nasıl kuruldu bu sistem?
Şöyle bir genel çerçeve koyalım. Tarihten bir kırılmayla Osmanlı ve Cumhuriyet'e yansımasını şöyle bir dakikada bir toparlayalım. Biliyorsunuz ana kırılmalardan biri düşünce tarihi açısından insanın kendisini, insan aklının, biliminin, bilgisinin kendisini merkeze alması. Yani mitoloji ve dinlerden akıl ve matematik felsefeye doğru geçiş. Bunu biliyorsunuz antik Anadolu diyelim, ben antik Grek demiyorum doğrudan çünkü Ege, Roma, hepsi iç içe. Ama Greklerle de birlikte, özellikle de bu Anadolu'da hani doğa filozoflarıyla başlayan, milattan önce 600'lere kadar giden ama özellikle de Sokrates, Platon ve Aristoteles'le beraber sistem kazanan bir süreç. İkinci kırılma sürecimiz Rönesans'la, Rönesans ve reformlarla başlayan bir süreç. Buna humanizma diyoruz. Nasıl humanizma? O birinci kırılma neydi? Mitolojiden insanın bizzat nedenleri, sebepleri, mekanizmaları, süreçleri anlamaya çalıştığı, matematikle, akılla, ahlakla çözmeye çalıştığı bir süreç. Yani felsefenin yükselişi bir süreçti. 1100'lü yıllardan, 1200'lü yıllardan sonra da Rönesans ve Reformasyon sürecinde insanın humanizma, insanın başarılarının merkeze alındığı bir süreç. Yeniden insana dönüldüğü o Hristiyan Ortodoks skolastiğinden giderek humanizmanın fark edilmeye, aslında esas başarının insanlara, toplumlara ait olduğunu fark edilmeye başlaması. Üçüncü kırılma 1500'lü yıllardan itibaren modern bilimlerin başlaması yöntemli bir şekilde ve bu birinci humanizmanın, yani Rönesans ve reformla insanın başarısını merkeze alan yaklaşımın Humboldt'la beraber Almanya'da 1800'lü yıllarda, hep de tarihe gitmeyelim, antik Grek, Yunan metinlere gitmeyelim. Bugün hani çok büyük bir insan atılımımız var. Bir şeydir, çağdaş humanizmadır. Yani biraz bu pragmatizmle de beraber gelir. Hani teori söylersek, James'lerle, John Dewey'lerle. Tam da Mustafa Kemal John Dewey'yi 1925'li yıllarda Türkiye'ye getirip uzun süre Anadolu'yu dolaşıyor. Bizim eğitim reformlarımızda da çok temel bir şey var. Dewey'in pragmatizmi, humanizmi ve pragmatizmi demokratik bir humanizma ve pragmatizm. Yani kamu halk yararını merkeze alan, deneyimi, tecrübeyi merkeze alan, yani empirizmle yararlanıcılığı, uygulanabilirliği bir araya getiren bir şey. Tam da Cumhuriyet'in ve Mustafa Kemal'in hani genel yaklaşımına bakabilirsek çok hızlı bir şekilde uygulanabilir ve yararlı, kamusal faydayı da güden bir yaklaşım içinde olduğunu görüyoruz. Hani demokratikleşme düzeyinde zorluklar var, güçlükler var ama en azından dünya anlayışında görüyoruz ki John Dewey'de de olduğu gibi, sonra Hasan Ali Yücel'de olduğu gibi, Saati Beyler'de olduğu gibi bir şey yapılacaksa uygulanabilir bir şey olsun, bir karşılığı, faydası olsun. Bu fayda da genellikle köye, kente bir olumlu katkı sunsun. Modernleşme yönünde, çağdaşlaşma yönünde hızlı bir sonuç alınabilsin. Ama bu humanizmanın, dikkat edersek, Namık Kemal'in işte vatan yahut Silistre derken çok önemli bir kırılma var. Vatan kavramı da yoktu. Vatan kavramı nereye gelmiş oluyor? Ben hani Namık Kemal olarak, Ziya Paşa olarak, Şinasi olarak, herhangi bir yurttaş olarak ben bu toprakların, bu coğrafyanın kaderinin parçasıyım. O zaman benim burada sözüm olması lazım. Yani sultanlıktan, saltanattan, Osmanlı hanedanlığından, Osmanlı İmparatorluğu bir hanedanlıktır. Bütün adı sanı şeyi Devlet-i Aliye diye biraz yumuşatılsa da Osmanlı hanedanlığı Devlet-i Aliye'sidir. Yani Devlet-i Aliye Osmanlı hanedanlığı. Osmanlı hanedanlığı devletinin yüceliği. Hani günlük dile çevirirsek. Bir hanedanlıkta bu vatan toprak senin değil. Senin üzerinde yaşayan herhangi bir vatandaş bulsun. Bu işte 1789 Fransız İhtilali, insan hak ve özgürlüklerinin giderek tanınmaya başlaması, aydınlanma süreci, bu saydığım biraz önceki süreçler Osmanlı'ya da yansımaya başlar ve Bab-ı Ali'den yansır. Yani tam da o Topkapı Sarayı'nın karşısından Bab-ı Ali'nin hariciyeden, tercüme ofisinden yansır. Panhelenizm, Yunan milliyetçiliğiyle oradan çıkar. Artık Osmanlı hanedanlığı değil, biz de birer şahısız. Namık Kemal'in vatan yahut Silistre dediği veya hürriyet dediği Ziya Paşaların tam da ilk yurttaşlık nüvelerinin oluşmaya başlamasıdır. Sonra Mithat Paşa 76'da, 1876'larda birinci hani meşrutiyetin, anayasanın sınırlı da olsa bir temel hani hak özgürlüklerin, ama ıslahat fermanları da, tanzimat fermanı da bu bir süreç olarak böyle gelir ve Mustafa Kemal de bu süreçte büyür. Cumhuriyet'in kurucuları da, İttihat ve Terakkiciler de harbiye okullarında, tıbbiye okullarında, mülkiye okullarında, işte Tevfik Fikretler de buralardan yetişirler. Yani insanın bir özne olduğu farkındalığı birinci başlangıcımızdır. İnsanın bir temel değer olduğu farkındalığı ilk başlangıçları oluşturur.
Peki sizce eğitimde ilk kırılma nerede yaşanıyor?
İlk kırılma tam bu birinci kırılma, bu Namık Kemal'in de yetiştiği, Ziya Paşa'ların da yetiştiği, o bugünkü o Çağaloğlu'nda eski Baba Ali'deki tercüme okuluyla edebiye okulu. Normalde Fener Rumları ile başlar. Batı'nın etkileri, Montesquieu, Voltaire, Alman etkileri başlar ama özellikle Fransız etkileri. Yani Fransız aydınlanmacılığı bizim Çağoğlu'na yansır. 1850'lerde bir şey daha olur. Osmanlı Paris'te bir harp okulu açılır. Bu okulu açar. Bu bilinmez pek bizim tarihimizde. Aslında Paris'i, Fransa'yı biz biraz arkadan ve yandan takip ederiz. Buradaki temel şey şu, her bir yurttaşın o 1849'larda öğretmen okullarının açılması, öğretmenin bir değer olduğunu, fizik, kimya, biyoloji okumaya başlıyor, tarih okumaya başlıyor, öğretmenlik yapmaya başlıyor. Ben bir öğretmen olarak değerim. Yani sadece din ve saltanatın dışında her bir öğrenci ve kişinin bir kul olmanın dışında temel hak ve özgürlükleri, özlükleri olduğu düşüncesi. Bu şeyde ikinci meşrutiyetle beraber biliyorsunuz Niyazi Paşa ve Enver Paşa hürriyet bayrağı, hani resmen bir devrimdir o. Türkiye'deki ilk büyük devrim 1908'dir, devrimdir. Balkanlarda, Üsküp'te baş kaldırmışlardır ve ikinci meşruiyeti ilan etmişlerdir. Abdülhamit ilan etmedi. Abdülhamit zorunda kaldı. Yani Balkanlarda devrim başladı, şehirleri ele geçirdi. Osmanlı saltanatı ikinci meşruiyeti ilan etmek zorunda kaldı. Bu birinci ihtilalin, devrimin adı hürriyet devrimidir. İttihat ve Terakki'de İttihat da Auguste Comte'dan, pozitivizmden gelir. Düzen ve ilerleme, İttihat ve Terakki. Onun için 1920-24 programlarına, yani 24'teki o tevhid-i esas sürecinin de başladığı ilk programa bakarsak, hani Cumhuriyet çok yerleşikleşmeden, müthiş bir pozitivist, hümanist bir eğitim görürüz. Hala Cumhuriyet hala bir din devleti olarak gözükür hani 27'ye kadar, ama 24 programında ilkokul, ortaokulda 1-2 saat din dersi kalır. Diğer hiçbir derslerinin içeriği kültürel veya dini değildir. Yani 30 saatlik programın 28 saati bilim, felsefe, dil, matematik, edebiyat programlarından oluşur. Yani dil, matematik, tarih, coğrafya ama bol bol bilim programlarından oluşur. Ne vardır? Astronomi, kozmografya, astronomi vardır. Arziyat vardır. Yani yeryüzü vardır. Yanında coğrafya vardır, tarih vardır. Trigonometri ayrıca vardır. Cebir ayrıca vardır. Yani geometri, hendese ayrıca vardır. Muhasebe, hesap ayrıca vardır. Sağlık bilgisi vardır. Fizik, kimya, biyoloji ayrı ayrı vardır. Tabiat vardır. Ve bunlar bütün okul boyunca her sene devam eder. Şimdi Cumhuriyet'in 24 ve 27'deki programları en ileri programlardır. Çünkü yeni bir ideoloji de dayatmaya kalkmaz. Hani yeni bir ideoloji de sunmaz. Dünyadaki bütün bilim, matematik, dil alanında ne gelişme varsa onları alıp bizim çocuklara, gençlere, yeni cumhuriyete yansıtmaya çalışır. Programın içeriğine bir takım inkılap tarihi gibi cumhuriyeti anlatacak programlar 30'lardan sonra girmeye başlar. Yani şöyle kırılmalar dedik ya biraz önce. Birinci kırılma 1789'dan başlayan 1876'ya kadar devam eden bir kırılmadır. 1876 başarılı olamamıştır. Kısa bir süre Mithat Paşaların yaptığı birinci meşrutiyet. Ama yine de o 1789'dan gelen Fransız ihtilalinin şeyi 1908'e kadar devam etmiştir. Bizde 1908'de bu başarıya ulaşmıştır. Yani 1908 tam bir inkılaptır. İttihat ve Terakki'nin yaptığı şeyden. Oradan ikincisi Cumhuriyet'le yansımıştır. Ve bu süreç, bu 150 yıllık süreç son derece pozitivisttir. Son derece hümanisttir. Son derece bilim merkezidir. Bu 1930'lara kadar gelir.
Evet,
1930'larda...
Bir kırılma da orası.
Evet, 1930'larda Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'in değerlerini, işte 1927'de giren en son laiklik vesaire, işte 1930'larda giren ilkeleri, hani Cumhuriyet ilkelerini, andımızı, gençliğe hitabeyi, bunları dikkat ederseniz 1930'ların başlarında görmeye başlarız. 31, 32, 33'te işte tarih tezi, Türk Dil Kurumu, hani onların içeriğini çok olumsuzlamıyorum ben. Hani o dönemin bazı süreçleri vardı. Ama yine de objektif olarak bakarsak görüyoruz ki 30-35 dönemi ya da 30'dan sonraki girilen süreç biraz Cumhuriyet ilkelerini de Cumhuriyet ilkeleri üzerinden Kemalizmi de programlara entegre etmek ve biraz daha tarihi, biraz daha Türkiye tarihleri, Türk dilini öne çıkarmaya başlamak. 30'a kadar doğrudan dil bilgileridir bunlar. Hani Türkçe'de bunlardan bir dildir. Yani dil eğitimi yapar, edebiyat eğitimi yapar. Ayrım yapmaz yani. Onun içinde Türkçe'yi de öğretir ama özel bir vurgu yapmaz. Tarihi genel tarih olarak öğretir. Onun içinde Türkleri, Osmanlıları da öğretir ama özel bir vurgu yapmaz. 30'lardan sonra Türkçe'ye ve Türk tarihine, Türklerin tarihine özel vurgular başlar. Ama program son derece aslında pragmatist bir programdır. Pozitivist pragmatist bir programdır. Uygulanabilir, sonuç alınabilir. Dünyayı takip eden, dünyanın en iyi durumdaki eğitim modellerini takip eden ve bunu Anadolu'ya uyarlayan bir programdır. Bu da nereye kadar devam eder? 45'e kadar devam eder.
Evet.
1945'e kadar biraz Sovyetlerin etkisi, Almanların yine son derece romantik ama seküler romantik, yani Alman karakterini ortaya çıkaran, hani doğrudan Hristiyan bir karakter değil. Yani onlardaki de biraz seküler karakterdir. Sovyetlerin hani şeyi var. Ama en önemlisi ne dersek diyelim, hani Hasan Ali Yücel'leri, Mustafa Kemal'leri, Cumhuriyet'in birinci dönemini okumak istersek, Mustafa Kemal ve arkadaşları gerek siyaset modelinde, gerek eğitim ekonomi modelinde kamucu bir pragmatizmi görüşünü savunurlar. Ve onu da uygularlar. Yani hızlı bir şekilde pratiğe yansıtan, bilimden, felsefeden, matematikten kaynağını alan ama bir karşılığı olan, geniş halk kitlelerine ulaşabilecek bir anlayışla devam ederler. 45'teki kırılma maalesef İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıdır. Ama ABD ve Batı istemez. Çünkü bu aydınlanmayı sürdürüyor, yeni devrimlere yol açıyor. Batı'nın bölgesel üstünlüğünü veya Anadolu insanının sadece asker yapılmasını sağlamıyor. ABD ve Batı'nın çıkarlarına değil. Hele hele de bir de Sovyet ve sosyalist tehdit var. Hızla milliyetçileştirmeye ve dincileştirmeye başlanır. Mesela Nihal Arsızlar geri döner, Sebahattin Aliler, Beyice Boranlar, Boratavlar sürülür, Hasan Ali Yücel bakanlıktan alınır, yerine eski Diyanet'ten sorumlu kişi bakan yapılır, Nihal Arsızlar, onun arkadaşları İstanbul'da görevlerine döner. Yani 50'ye gelinceye kadar biz zaten Amerikancı neoliberal muhafazakar, yani dinci ve milliyetçi damarları olan kanadı öne açmaya başlarız. 50 onun devamıdır. Yani bu kırılma 45'tir. 46'dan sonra da eğitimde, okullarda, üniversitelerde hızlı bir yansımasını görürüz. Bunun nasıl geliştiğini Nihal Atsız olaylarına, Beyce Boran olaylarına, Sebahattin Ali'nin öldürülmesine bakarak tahmin edebilirsiniz. Yani dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz yoktu.
Evet, şöyle yapalım. Başlık olarak gidelim biraz daha, hem hızlanmak için de. Biraz o zaman tam az önce de vurgu yaptığınız yerden şurayı açmanızı isteyelim. Eğitimdeki, yani bu 100 yıl içerisinde Türkiye'de eğitimde dincileşme işte nasıl geldi? Yani hep vardı ama sonra nasıl bu kadar doğrudan eğitimin odağı haline geldi?
Şöyle söyleyelim. 1750'den 1945'e kadar bilimsel hümanist eğitime dönüş var. Yani 200 yıllık bir uzun pozitif bir süreç var. 45'ten bugüne de, hani ana kırılma 45, 45'ten bugüne de dincileşme, daha çok negatif anlamında milliyetçileşme süreci başlamıştır. Bu süreçte
yani 2003 daha çok girdi. Din dersi meselesi mi başka türlü alınmaya başlandı?
Evet, hemen onlarla içeriklere, detaylara gireyim. Hemen bu CHP'nin 46 ve devamında bakan, bakanlık, bürokratlar, öğretmen niteliği değişmeye başlar. Din görevlisi yetiştirme kursları hızlandırılmaya başlar. 50'den sonra din dersleri, köy okulları, sonra ortaokullar eklenmeye başlar. Yeni 52-53 gibi imam hatip okulları açılmaya başlanır. Yüksek İslam ya da din adamı yetiştirmek üzere bir yüksek okul açılma durumunda kalınır. Ve bir 15'e yakın 60'lara geldiğimizde imam hatip açılır. Ama buradaki çok önemli iki şey söyleyeyim size. Mesela burada dinleyicilerimizin bilmediği bir şey söyleyeyim. Tabii. 60 ihtilalinin cumhurbaşkanı kim? Cemal Gürsel, değil mi?
Evet.
27 Mayıs'ı da hani biz çok farklı bir şeylerle de değerlendiriyoruz. Oradaki en önemlisi üniversitelerin yaptığı, üniversiteler yapmıştır onu, hocaların yaptığı anayasadır. İyi ki o oldu. Yani 60'ın en büyük şeyi anayasadır. O anayasada aslında askerler üzerinden değil, siviller üzerinden, üniversite hocaları üzerinden oluşmuştur. Hukukçular, ülkeliler üzerinden oluşmuştur. Ama Cemal Gürsel'in komünistle mücadele dernekleri Fahri Başkanı olduğunu biliyor muydunuz? 27 Mayıs'ta Amerikancı, antikomünist. Bu komünizmle mücadele için de milliyetçi ve dinci hareketlerin korunması ve sürdürülmesi lazım. Başka çare yok. 65'te zaten tümden Demirel'e geçer, Adalet Partisi'ne geçer iktidar. 67'de bir gecede her ile bir imam hatip projesi gelir. Bir gecede 10-15 olan imam hatip sayımız 72'ye çıkar. Ama bunlar hala 45'te 2010'lara kadar geldiğimiz süreç yavaş yavaş gelen bir süreçtir. Ana ağır kırılmalardan biri, araları biraz hızlı geçiyorum. Evet. 81 Anayasası.
Evet.
81 Anayasası'nda ahlakın, ahlak ne demek? Bizim eylemlerimizin ana ilkeleri, yani eylemimizi nasıl yapacağımızın normlarıdır. Ahlakın dine bağlanması, anayasada din ahlak dersi zorunluluğu ana kırılmalardan bir başkasıdır. Yani 45'te başlayan süreç 12 Eylül Anayasası'nda, hani 12 Eylül Anayasası'nı açacağız ya, ne duruyor orada? Bu maddeye hiç aşılmadı yani maalesef. Bu tamamıyla dinci şeriatçı bir madde. YÖK aşılmadı, YÖK duruyor orada. Bir de siyasi partiler yasası azıcık bir rutuş yapıldı ama hiç aşılmadı. Yani 12 Eylül Anayasası değişecekse bu maddelerinin değişmesi lazım. Yani
Selik YÖK'le ilgili yani 10 yıllardır sürüyor tartışmalar. Bu iktidar çok defa seçim dönemlerinde YÖK'ü kaldıracağına dair sözler de vermişti.
Evet, yani, evet, her gelen söz verdi.
Evet, ama YÖK de aslında hani, kırılmalardan birisi yani eğitimde düşündüğümüzde.
Ama 24. madde o 82 12 Eylül Anayasası'nın din ve ahlak, din bilgisi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, yani ikisinin birbirine bağlanması ve bu şekilliğiyle, bu haliyle zorunlu kılınması çok temel kırılmalardan biridir. Ama bu arada derslerin içeriği gitmiştir. İşte köy enstitülerinin program içerikleri gitmiştir. Normal liselerimizin, normal öğretmen liselerimizin, olgunlaşma enstitülerimizin ders kitapları bozulmuştur. Ders kitapları da 70'lerden sonra bozulmaya başladı. Yani 70'lere kadar çok fazla ders içeriklerinde bozulma yok aslında. 72-73 ile başlar. Tam da bu Ecevit MSP iktidarı, maalesef MSP eğitime el atar. Eğitimi gericileştirmek için her yolu dener. Ecevit de onlara tölere eder. Çünkü Ecevit'in ortanın solunun da temel iddiası şudur. 66-67'de Ecevit'in yazdığı yazılar ve kitaba bakarsanız, Türkiye'de sosyalist hareketi bir tek ben tutabilirim. Sağ tutamazlar. Sol görünümlü bir parti tutabilirler. Dolayısıyla Ecevit bu tür akımların gelişiminden öyle rahatsız değildir. Sadece sınırların aşılmasından rahatsızdır. Onun için 73 şurası, 74 şurası Mustafa Üstündağ bakandır. Eski köy enstitü kökenli. Fen dersleri azaltılmıştır, ahlak dersleri eklenmiştir programlara, geleneksel anlamda ahlak dersleri, felsefi anlamda değil, fen dersleri düşürülmüştür. Tam da bu Milli Selamet Partisi'nin, Erbakan'ın istediği bir program. Evet. Bu kırılma 81 Anayasası, 82'de 12 Eylül Anayasası'nda YÖK'le ve YÖK'ten daha önemlisi 1982'de de oylanan, herkesin oy verdiği o berbat 12 Eylül Anayasası'nın hala 24. maddesi en büyük kırılmadır. Yani artık anayasaya, mevzuata zorunlu olarak gitmemiş.
Müfredat demişken yani bugünlere geldiğimizde artık zaten malum işte evrim dahi müfredattan çıkarıldı vesaire. Yani büyük tahribatı bugün açısından ayrı soracağım. Olabildiğince geri gitmiş. Yani işte evrime din insanlarını okula sokacak kadar ileri gitmiş ve işte artık karma eğitimin yeniden tartışmaya açıldığı bir yüzyıl sonundan bahsediyoruz.
Onun 3-4 kırılmasını hemen söyleyelim. Bu süreci.
Evet.
Mesela 28 Şubat birçok şeyiyle beraber biraz hani imam hatipleri biraz toparlama arayışı vardı ama bir etkisi de olmadı. Çok küçük bir süreç şey oldu. 98'de bak o dönemde dikkat edin. O dönemde meslek yasası çıkartılıyor ve o meslek yasasına manevi danışmanlık diye bir meslek ekleniyor. Ve o manevi danışmanlık ta bak 98'lerden bahsediyor. Ve bunun da kurumunun Diyanet olduğu şey yapıyor. Maneviyat ne demek? Bizim modern anlamda dinimiz demek. Zihnimiz, kafamız. Bizim kafamızı, zihnimizi, düşüncemizi, vicdanımızı, irfanımızı kim kontrol ediyor? Böyle bir meslek olabilir mi? İlla din hizmetleri desen anlarım. De ki din hizmetleri verilecek. Adı din hizmetleri olsun. Onu çağırsın çağırmasın. Manevi danışmanlık diye bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. Bu insanlığa aykırı. Ama bunun gelişi 98. 2010'da değerler eğitimi. 2010'daki ikinci kırılma bak. Hani 12 Eylül Anayasası, 98'deki manevi danışmanlık ve rehberlik meslek içine alınması. 2010'da resmi bir meslek içine alınması. 2010'da değerler eğitimi. 2012'de de bütün liselere zaten bir anayasadan gelen zorunlu din dersi vardı. Onu 2 saate çıkarmışlardı. Bir de tümünü hani 3-4 tane daha din dersi eklendi. Diğer derslerin içeriği dönüştürüldü. İmam Hatip Ortaokulları açıldı ve yaygınlaştırıldı. İmam Hatip Ortaokulu demek medresenin alt kanadı demek. Yani medresenin orta kanadı İmam Hatip Lisesi'dir. Medresenin üst, yani üçlüdür medrese, üç kademedir. Medresenin üst âli kısmı da İlahiyat Fakültesi'dir. Bunların adını değiştirin, ilahiyat tabelasını çıkartın, yüksek medrese yazın, İmam Hatip Lisesi'ni çıkartın, orta medrese yazın, ortaokulu çıkartın, adını çıkartın, alt medrese yazın. Budur yani. Bunlar medrese zaten. Ama onlar medrese değil. Bütün okullar medrese yapın. Niye? Din dersleriyle beraber ilmihal eklendi. İlmihal temel dini bilgiler. Siyer eklendi. Hazreti Muhammed'in hayatı ve devamı. Kur'an eklendi. Bunlar zaten Osmanlı'nın medresesinde okutulan dersler bunlardır. Osmanlı medresesinde ne ders okunuyorsa bizim şu andaki ortaokulumuz ve lisemizde aynı dersler var. Onun için bütün okullarımız medrese oldu. Hani ders kitaplarının içeriği boşaltıldı. Bu manevi danışmanlık da şu, hayatta en hakiki mürşit ilimdir Cumhuriyet'in çok temel bir şiarı. Aslında Auguste Comte'dan gelen, yani 1830'lardan gelen bir süreç. Hayatta en hakiki ilimdir, fendir, hani şeydir. Brezilya bayrağının üzerinde, İttihat ve Terakki'nin adında. Yani ilimdir, fendir, hani kılavuz budur, rehber budur, mürşit budur. Şimdi hayatta en hakiki mürşit şeyhtir. Nasıl şeyhtir? Şeyh, imam demek, tarikatta eğitim uzmanı demek ve tarikatın başı demek. Yani şeyh aynı zamanda hoca, imam demek. İslam ansiklopedisini açarsanız Diyanet'in, yani resmi, devletin resmi sayfasındaki bilgileri açarsanız mürşit sözüne şeyhe bakın der. Yani hayatta en hakiki mürşit şeyhtir, şıhtır, imamdır, müezzindir, işte neyse nedir. Okul yeri de tarikat. Okulu tarikata dönüştürüyorlar. Öğretmenin yerine de imamı, şeyhi vesaireyi kuruyor. Artık pratikleri yapılıyor. Karma eğitim son derece önemli. İşte ta 1908'e gittik. İttihat ve Terakki'nin bayrağında kadın vardı ve başı açıktır. Kadın hareketi, mücadelesi insanlık tarihinin çok temel bir mücadelesidir. Bu cinsiyet ayrışmaları diğer ayrışmaların temelini oluşturuyor. Meşruiyet kaynağı. Onun için karma eğitimin son derece önemli bir olay. Çünkü cinsiyet temelli, biyolojik temelli, ırk temelli ayrımcılık yapıyoruz. Yani cinsiyet temelli ayrımcılık ırkçılıktır. Bu da maalesef dinlerle beraber kadın erkek ayrımı ve patriarşal özellik çok temeldir. Ama dinleri boş verin, Alman faşizmini vesaireyi düşünün, kadın erkeğe ayrı roller biçilmesi çok temel bir totaliter, otoriter bir sembolü oluşturur, içeriği oluşturur. Onun için kadın özgürleşmesi demokratikleşmenin, aydınlanmanın, bilim ve felsefenin ayrılmaz parçalarından. Yani o çok kritik bir konu.
Son olarak ikinci yüzyıla girerken mesajınız ne olur?
Çok basit. Ne 24'e dönüyoruz, ne 1800'lere dönüyoruz, ne milattan önce 300-500'lere dönüyoruz. Bir yere dönmüyoruz. İnsan neyse ona dönüyoruz. Revolution demek insana dönmek, yani şey, hani kendine, özüne, esasına dönmek. Öz esas var mı? Bizim başarımız o. İnsanın başarısı. İnsanın başarısına dönmesi gerekiyor. O başarısına akıl, felsefe, bilim, vicdan, vicdanımıza döneceğiz. Vicdanımızı felsefeyle, düşünceyle temellendireceğiz. Akılla, matematikle temellendireceğiz. Bilimle temellendireceğiz. Vicdan öyle durduk yerde oluşmaz. Doğru düzgün, adalet, matematik bilmeyen adil olamaz. Mantıklı olmayan adil olamaz. Böyle bir şey yok. Bir sağduyu oluşmaz, cehalet oluşur. Onun için bütün yapacağımız çok basit. Kimin, batının, doğunun, ortanın, tarihin şu döneminin, geleceğin bu döneminin, bunların hepsini paranteze alalım. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çocuğumuz gelecek. Çocuğumuz kendini gerçekleştirecek. Çocuğumuz potansiyelini gerçekleştirecek. Çocuğun potansiyelini gerçekleştirmesi ne demek? Elini, dilini, güzel müzik söyleyecek, güzel senfoni yapacak, güzel yazı yazabilecek, güzel resim yapabilecek, güzel duyabilecek, güzel dayanışabilecek, bir direnci hesaplayabilecek, depremde konutunun yıkılıp yıkılamayacağını hesaplayacak, bir maddenin özelliğini bilebilecek, biyolojisini bilebilecek, mutfağa aldığı sebzenin, meyvenin zararlı olup olamayacağını, ilacını, otunu vesairesini tanıyacak. Bilimdir, felsefedir, sanattır, matematiktir. Nedir yani? Nereye dönersek dönerim, nereye gidersek dönerim. Ve bundan uzaklaşanlar da maalesef felaketle karşılaşacak. Hepimizi de o felakete sürükleyecekler. Yani bu da bir mücadeledir. Yani bilim, felsefe, sanat, vicdan bir mücadeledir. Cesaret ister vicdan olabilmesi için. Vicdanımızı sahip çıkacağız. Aklımıza sahip çıkacağız. Sağduyumuza sahip çıkacağız. Bunu kimse teslim alamaz. Bak basit bir örnek şeye yansıt, hani anlaşılır olsun diye. Hal hal hal diye şeyhin önünden geçiyorlar menzilde. Ya insan insanlığından utanıyor. Onun için bilime, felsefeye, sanata, sağduyuya, insanlığa, doğaya, topluma döneceğiz. Bunu savunacağız. Gerisi boş.
Peki, çok teşekkür ediyoruz hocam vakit ayırdığınız için.
Kolay gelsin diyeyim sizlere. Umarım hep beraber bunları sahipleniriz. Yani sağlıklı olana, doğru olanı sahiplenmemiz lazım. Türkiye'deki en önemli sorunlarımızdan biri bu. Birçok insanımız görüyor bunu ama sahiplenme cesareti göstermiyor. Onun için ne doğru biliyorsanız doğru bildiğinizi söyleyin. Kimsenin başını gözünü yarmayacağız ama herkesten ricam aklını, bilimini, kafasını, sağduyusunu, vicdanını kullansın ve orada ne duyuyorsa onu söyleyebilsin, söylesin, savunsun. Kimseye baş kafa sallamasın. Yani kafa sallayarak bir yere varamayacağız. Yani doğru bildiklerimizi gözümüzün gördüğü, kulağımızın duyduğu, vicdanımızın kararlaştırabildiği şeyleri savunacağız.
Peki, çok teşekkürler.
Hoşçakalın.
Evet, bugünlük sonuna geldik. Görüşmek üzere.